erkekler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımızı dinlemeye hoş geldiniz diyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özlem'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek süreceğimiz birlikteliğimizi başlatıyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz haftanın başından beri bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor diye soruyor. Ve bununla ilgili cevaplarınızı bekliyoruz. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye bizleri aradığınızda ulaşmanız ve cevaplarınızı yollamanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 18-24 Mart arası yaşlılık haftası olarak kutlanıyor ülkemizde de biliyorsunuz. Yaşların çok önemli ve çok özel bir dönemi. Şimdi siz Özdemir Erdoğan'dan ikinci baharı dinlerken biz de ikinci baharını yaşayanların göz problemlerini sizlere aktarmak üzere konuğumuzu stüdyomuza davet edelim.
Gamze gamze bir gül ver şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâriye oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâri olver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyrederek benimle bir rüya kuruver şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâri kuruver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâriye oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi.
Teşekkür Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve sizler ikinci baharı dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Göz hastalıkları ve göz nörolojisi uzmanı, Uluslararası Göz Birliği Mütevelli Heyet üyesi Profesör Doktor Sayın Pınar Aydın bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba.
Geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, yaşlılık belirtilerini gösteren en önemli organlardan biri herhalde göz, değil
Doğru,
mi? Şimdi
gerçekten.
Yaşlılıkta meydana gelen en önemli göz hastalıkları diyelim. İsterseniz bir başlayalım Sayın Aydın, neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle hastalık olmayan değişikliklerden söz etmekte yarar var. Gözün göz merceği yaş ilerledikçe biraz kalınlaşıyor ve her şeye çok kolay uyum sağlayamayabiliyor. O vakit bunun belirtisi, en büyük şikayetimiz yakını görememek oluyor.
Ne zaman, hangi yaş itibariyle başlar yakını görememek?
Her ailede değişiktir, her ülkede de değişiktir ama bizim ülkemizde genellikle 45 yaş civarında başlıyor.
Hı hı. 45 yaş yaşlılığın belirtisidir diyebilir miyiz o zaman?
Hayır, yaş ilerlemenin diyebiliriz.
Yaş ilerlemenin, evet.
Yakını görememek hepimizin, en azından benim, işte ben de 45'in üzerinde olduğum için sorunumuz. Yakına uyum sağlayamadığı için göz, okumak istediğimiz zaman bir gözlük takmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra uzakta da görme problemleri oluyor ve bunları biz gözlükle hallediyoruz. Yani yaş ilerledikçe yakında özellikle ama uzakta da görme problemleri olabiliyor. Bunlar zaman içinde artabiliyor ama bir yerde duruyor. Yani 10 numaraya kadar çıkmıyor diyelim. 3-4 numara civarında bir yerlerde duruyor. Göz merceğinin bu sıkıntısı aslında şöyle, insanoğlu daha eski yüzyıllarda, milyarlarca yıl önce bu kadar yaşayacak şekilde bu kadar uzun bir yaşamı olmadığı için tabii ki o zaman yakın görme problemi yoktu ama şimdi yaşam süresi uzadı, o nedenle öyle bir problemimiz oluyor.
Hı hı.
Bunun yakın gözlüğü kullanmaktan başka pek çaresi yok. En doğru ve en pratik çözümü aslında yakın gözlüğü kullanmak denilebilir.
Evet. Şimdi karşılaşılan en önemli göz problemlerinden biri de katarakt. Katarakt, evet, hangi yaştan sonra ortaya çıkıyor acaba?
Doğru söylediniz. Katarakt da göz merceğinin kalınlaşması, beyazlaşması, uyum sağlayamaması durumu. Aynı saç beyazlaşması gibi. Aslında yeterince uzun yaşayan herkes de eninde sonunda katarakt olur. Saç beyazlaşması gibi aynı.
Hı hı.
Ama bazı ailede bu mesela 100 yaşına ayarlanmıştır. Ama ailenin fertleri 100 yaşına kadar yaşamazsa katarakt yok bizim ailede denir. Bazı ailede 60 yaşına ayarlanmıştır.
Genetiktir
genetik olarak.
Yani, evet.
O vakitte 60 yaşında katarakt olur. Eskiden katarakta güneş ışınlarının da etkili olduğunu düşünüyorduk. Daha hızlı kataraktın ilerlemesine yol açtığını düşünüyorduk ama şimdi öyle olmadığı gösterildi. Ama yeterince dediğim gibi uzun yaşayan, o ailenin yapısına göre yaşayanlar da...
Peki neden oluşur acaba? Mutlaka oluşuyor çünkü işte, belli bir yaştan sonra.
İşte göz merceğinin kalınlaşması, beyazlaşması, evet, aynı saç
gibi,
beyazlaşması,
evet,
gibi. Yani doğal bir
gelişim
aslında.
Başka bir şeyi yok.
Var. Başka sebeplerden de katarakt olur. Örneğin şeker hastalığı olan birinde de katarakt olur. Gözünde göz iltihabı.
Bu daha erken yaşta da olabilir.
Herhangi bir yaşta, tabii, doğru. Göz içinde iltihap olan bir kişide de olabilir. Gözüne bir darbe almışsa bir kişide de katarakt olabilir. Ama bu yaşla ilgili değil dediğiniz,
evet,
gibi.
Evet, evet.
Hangi yaşta başlar? Eğer 60'tan sonra olursa biz ona normal katarakt diyoruz. Ama daha erken olursa presenel, yani yaşlılık öncesi katarakt. Acaba başka problem mi var işte? Mesela örneğin şeker hastalığı mı var gibi bakıyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı 60 ortalama bir yaş. Bizim ülkemizde de görülen yaş aşağı yukarı öyle.
Evet. Peki gelelim tedavisine kataraktın. Mutlaka ameliyat ve mercek midir?
Öncelikle katarak nasıl belirti verebilir? Onu da söylemem lazım. Hani bir kişi katarak olup olmadığını nasıl hissedecek? Bulanık görme. Hangi gözlüğü takarsa taksın bulanık görme kataraktın işareti. Ağrı yapmaz, kızarıklık yapmaz, başka
bazen
bir problem yapmaz.
Bazen de görünür olabiliyor gözün üzerinde.
O ileri dönemde.
İleri dönemde mi? Evet.
O bulgu. Çünkü bakınca görüyoruz ama belirti, hani kişinin göreceği özellikle uzakta, araba kullanırken, sinema, televizyon seyrederken bulanık görme şeklinde. Evet, tedavisi nedir? Söylediğiniz gibi tedavisi ameliyat. Kataraktın tıbbi bir tedavisi, yani damlayla örneğin merhemle tedavisi yok. O bulanıklaşmış olan merceği gözün içinden çıkarmamız gerekiyor. Eskiden merceğin tümünü çıkarırdık ama onun bazı sorunlar çıkarabildiğini gördüğümüz için şimdi merceğin tümünü değil içini boşaltıyoruz. İçini boşaltma işlemini de bir ultrasonik aletle, yani benzetmek gerekirse elektrik süpürgesi gibi bir alet, incecik, küçücük, minicik bir alet merceğin içine koyup o içini hemencecik temizliyoruz. Arkasından kişinin rahat görebilmesi için bir de mercek, yapay bir mercek koyuyoruz. Çünkü eğer onu koymayacak olursak 11-12 numara kalın camlı gözlükler takması gerekir. Kişinin pratik değil. Bu yapay mercekler doğal mercek kadar güzel ve net gösterebiliyor. Hatta şöyle oluyor.
Kişiye verdiği bir rahatsızlık söz konusu.
Hiçbir şey. Kişi onu hissetmez. Hayır. Hiçbir şey yapmaz. Eğer iki gözde katarakt varsa aynı anda aynı günde iki göz ameliyat etmeyi tercih etmiyoruz.
Ne kadar arayla?
Bir hafta arayla. İkinci gözü yapmayı tercih ediyoruz. Öncelikle ileri kataraktı olan gözü de ameliyat ediyoruz. Diğer gözde pek katarak yoksa bile, hafif başlangıç bile olsa hemen o göz kıskanıyor. Öbürü kadar ameliyat olmuş olan kadar net görmek istiyor ve rahatsızlık veriyor. Yani ben de diyor evet. Bir şekilde. Dolayısıyla genellikle iki göz ama en az bir hafta arayla ameliyat ediliyor. Ameliyatı yaptıktan sonra artık gece hastanede kalması gerekmiyor kişinin.
Aynı gün taburcu olabiliyorlar.
Taburcu oluyor. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler de verilen damlaları düzgün kullanmak ve çarpmamak. Evet. Herhangi bir darbeden korunmak. Onlar önemli.
Peki o mercekle ne kadar hayatını idame ettirebiliyor? Ondan sonra bir değişiklik söz konusu olmuyor.
Hayır, o kolay bir iş değil zaten. Hani inşallah bir değişiklik yapmak gerekmez demek lazım her ameliyat olanı. Çünkü kolay bir iş değildir mercek değiştirmek. Çoğunlukla da hemen hemen herkeste de problemsiz devam ediyor. Merceğin seçimi de önemli. Numarası kişiye uygun olacak. Kaliteli olması lazım merceğin. Yoksa bazen hakikaten erken dönemde bozulabiliyor, hafif sararabiliyor. Ama gene de bir zarar vermez.
Evet. Peki tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde hani bu raddelere gelmeden katarakt önlenemez mi acaba?
Şimdi katarakt önlenemez ama şeker hastalığı varsa kişinin ve şekere bağlı bir katarakt başlangıcı varsa ve bu tespit edilirse şeker düzene girince katarakt geri döner. Onun dışında olacaksa olur. O önlenebileceğimiz bir şey değil.
Evet. Gelelim bir başka önemli probleme, glokom. O da yaşlıların çok fazla karşılaştığı, hatta kataraktan çok daha önce karşılaştıkları bir problem belki de.
Çok doğru sordunuz. Glokom çok önemli. Çünkü katarakta demin konuştuk, belirti verir. Bulanık görür kişi, bir şey hisseder. Doktora gitmesine sebep olan bir durum vardır. Ama glokom dediğimiz köz tansiyonu hastalığı, eskilerin halk arasında karasu denen hastalıkta hiçbir belirti yoktur. Ancak çok ileri dönemlerde görme kaybı artık çok ilerlediği zaman kişi bunu fark eder.
Nasıl fark eder? Gözde bir ağrıyla mı fark eder?
Ağrı nadir yapar. Ağrı yapan tipi de var. O da nadirdir. Hiçbir belirti vermez. Sadece görme bozukluğu ama o da çok ileri dönemde. Yani mesela 10 sene sonra gibi. Dolayısıyla bunu önlemek için, bundan olabilecek problemleri önlemek için demin söylediğiniz şey açısından 40 yaşını geçen herkesin senede bir kez göz tansiyonunun ölçülmesi gerekir.
Göz muayenesine gittiklerinde bunu da mutlaka yaptırmalı.
Evet, evet ama gitmek de lazım çünkü yakını iyi görüyorum, benim sorunum yok diye düşünülürse mesela 5 sene sonra 10 sene sonra tansiyon saptandığında iş işten geçmiş olabiliyor. Çünkü tansiyon hastalığında kayıp geri döndürülemiyor.
Evet.
Eğer ailede göz tansiyonu hastalığı varsa o zaman kişilerin 35 yaşından itibaren senede bir tansiyon ölçtürmesi çok hani hararetle tavsiye edilir. Bazı ailelerde çocuklarda da glokom olabilir göz tansiyonu ama o zaten belirti verir.
Ne gibi bir belirtisi olur?
Kırmızılık olur, göz beyaz olur, çocuk devamlı ağlar vesaire, göz büyük olur. Ama yaşa bağlı ileri yaştaki göz tansiyonu hastalığı hiçbir belirti vermez. Hiçbir ağrı, kızarıklık, hiçbir şikayet yapmaz. Ancak ölçümde bulunabilir. Onun için çok önemli bu. Yılda bir muayene
önemli.
Evet, çünkü
gerçekten sonucu körlüğe kadar götürebilecek bir rahatsızlık değil mi?
Kesinlikle.
Evet, peki tedavisine gelelim onun da.
Göz tansiyonu hastalığının birinci aşamadaki tedavisi damlalardır. Göz tansiyonu düşürecek. bunların da düzenli kullanılması lazım. Yani bir kutu kullandım artık geçmiştir diye düşünmemek gerekiyor. Bunlar ömür boyu kullanılacak damlalar. Bazen bir, bazen iki, bazen de üç tane damla birlikte kullanmak gerekir. Ama ömür boyudur.
Neye göredir bu bir, iki,
tansiyona
üç?
Göre. O tansiyonun o kişide yaptığı kayba göre. Çünkü diyelim ki sınırı 20-22 civarındadır göz tansiyonun. Diyelim ki benim göz tansiyonum 25. Bana zarar vermeyebilir. Ama aynı 25 hatta 23... İleri yaşımda bana çok zarar verebilir. Dolayısıyla kişiden kişiye, yaştan yaşa, tansiyona göre değişir. Bazen 3 damla bile kullanmamıza rağmen tansiyonu düşüremiyoruz. O vakit ameliyat yapmamız gerekiyor. Göze düdüklü tencere gibi küçük bir delik açıp üstünü örtüp o fazla tansiyonun, fazla basıncın bir şekilde göz dışına akmasını, temiz bir şekilde steril ortamda akmasını sağlıyoruz.
Peki bunun belli periyodlarla mı yapılması lazım o zaman bu durumda sürekli yükselecekse tansiyon kontrol altında
ameliyatın
tutmak
mı?
Adına? Evet.
Şimdi bir kişi göz tansiyonu hastalığı teşhisi konulduktan sonra 3 ayda bir tansiyon ölçülmeli, 6 ayda bir görme alanı ve göz sinirinin fotoğrafının çekilmesi yapılmalı. Eğer bunlar da o tansiyon düşürülemiyorsa veya o tansiyon iyi gibi olmasına rağmen kayıp devam ediyorsa birinci ilaç, ek ikinci ilaç, olmadı üçüncü ilaç, olmadı ameliyat. Yani belli periyot değil de duruma göre, kişinin durumuna göre.
Evet.
Ama dediğiniz gibi sonuçta görme kaybını tamamen, ben kör kelimesini kullanmaktan çekiniyorum
evet,
ama
evet.
Tamamen ve geri dönülmek şekilde dönülmeksizin kaybına yol açabiliyor.
Evet. Ne kadar kayıp olursa olsun bunun geri dönüşü söz konusu olmuyor
maalesef.
Çünkü.
Maalesef. Evet. Aynen öyle. Evet. Maalesef. Evet. Maalesef.
Peki bir de tabii yaşa bağlı dejenerasyonlar. Bu da çok önemli yaşlarımız için. Birazcık da bundan söz edelim. Vaktimiz de daralıyor çünkü.
En çok gördüğümüz şey sarı nokta hastalığı. Bu yüzyılda da arttı. Buna güneşin etkisi var. Sigara kullanımının etkisi var. Ek vitamin değil ama taze sebze meyve yememenin etkisi var. Ailevi tarafı da var. Gene yaşam süresi uzadıkça daha sık görülmeye başlandı.
Ki uzadı yaşam süresi
uzadı
de.
Uzadı kesinlikle, bu güzel tarafı ama yanında bazı problemleri birlikte getiriyor haliyle. Sarı nokta gözümüzün gören noktası. Herkeste var sarı nokta ama hastalık hali o, bu bölümün erken yaşlanması. Diyelim kişi 60 yaşında ama gözünün sarı noktası 100 yaşındaymış gibi olabiliyor. Güneşten kesinlikle şapka ve gözlükle korunmak lazım. Sigaradan uzak durmak lazım. Bazı durumlarda gözün içine iğne yaparak hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Her tipinde değil ama bir tipinde o şekilde takip edilmesi lazım. İlerledikçe görme bozukluğu yapabilir ama körlük yapmaz. Sadece baktığı yerdeki de bir siyah leke yapabilir. Özel gözlüklerle gene görmeyi, okumayı sağlamak mümkün.
Evet, çizgilerde belki bir dejenerasyon
evet.
olur değil mi?
Evet, kesinlikle. Bakın onu iyi söylediniz. İlk belirtisi aslında çizgileri eğik veya yer yer bozuk görmek. Bir görme bozukluğu problemi fakat daha çok çizgileri düzensiz görmek. Haklısınız. Gene görmenin
artması. Ama bunlar da yerine getirilemeyen kayıplar ancak durdurulabiliyor
evet.
belki değil mi?
Evet, evet, evet, evet. Yani bu iki hastalıktan en önemlisi, üç hastalıktan glokom çünkü erken dönem. Katarakta ise ameliyatın çok gecikmemesi lazım, ameliyat işlemi uzuyor. Sarı noktada ise gene aynı şekilde çok gecikmeden tedavi başlanırsa o noktada durdurulabilir.
Evet. Peki yaşın ilerlemesiyle birlikte başka gözde nasıl rahatsızlıklar ortaya çıkabilir acaba?
Eğer başka bir hastalığı varsa kişinin, örneğin tansiyon, şeker hastalığı ya da bir damar tıkanıklığı, tabii gözde de belirtiler olabiliyor. Ama bizim en sık gördüğümüz, ülkemizde de giderek daha sık gördüğümüz gözyaşı azlığı. Malum dünya kurudu.
Gözler de
kurudu. Evet. Yaş ilerledikçe cilt ve dokular kuruyor. Gözyaşı da azalıyor. Belirtileri yanma, batma, yabancı cismi kaçmış hissi, kızarıklık, devamlı göz kırpma ihtiyacı. Özellikle alışveriş merkezlerinde çok rahatsızlık verir. O zaman biz gözyaşını ölçüyoruz ve takviye olarak suni gözyaşı damlaları veriyoruz. Bu gerçekten rahatlatıcı bir tedavi. Hep
genelde de tüm yaşlılar kullanıyorlar galiba.
Neredeyse artık çocuklar evet. da kullanıyor çünkü kuru, çevre çok kuru.
Evet, ortam kuru.
Ortam kurudu evet. Hakikaten. Ama o, evet o şekilde.
Evet, peki şu anda bizi dinleyen, ikinci baharını yaşayan dinleyicilerimiz için gözle ilgili önerileriniz neler olacak acaba? Göz sağlığı önerileriniz.
Aa, çok önemli, haklısınız. Mutlaka senede bir göz tansiyonu ölçümü, bir. Güneşten uzak durmak, güneş gözlüğü ve şapka ile beraber, iki. Sigara her halükarda, her türlü zararını yanı sıra göze de doğrudan sarı nokta hastalığı olsun. Biraz katarakt içinde diyoruz, gözyaşı diyoruz. Hı hı. Hepsine zarar verdiği için onlardan uzak durmalarını özellikle sağlık veririm.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Pınar Aydın, bizlerle birlikte olduğunuz ve yaşlılık haftası dolayısıyla dinleyicilerimizin, ikinci baharını yaşayan dinleyicilerimizin göz sağlığı ile ilgili problemleri ortaya koyduğunuz için sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, göz hastalıkları ve göz nörolojisi uzmanı, Uluslararası Göz Birliği Mütevelli Heyet Üyesi Profesör Doktor Sayın Pınar Aydın'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Kara kara badem gözler hep yaşla dolmuş. Kara kara badem gözler hep yaşla dolmuş. Ellerimde duran elin ne de güzel ince belin, beni yakan tatlı dilin söylemez olmuş, söylemez olmuş, söylemez olmuş. Ellerimde duran elin ne de güzel ince belin, beni yakan tatlı dilin söylemez olmuş, söylemez olmuş, söylemez olmuş. Kara kara badem gözler kurbanın olan, kara kara badem gözler kurbanın ola. Yanıma gel, gir koluma, yeter artık düş yoluma, her derdin dök kuluna, dermanın ola.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Egemen Can Türk var. Merhabalar Egemen.
Merhabalar Nilgün, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Evet, 18-24 Mart arası Yaşlılar Haftası dolayısıyla biz de bugün ikinci baharını yaşayanların sağlık problemlerine değinmek istedik. Bir de Almanya'dan sizden soralım istedik. Almanya'da yaşlı bakım hizmetleri nasıl, ne durumda? Orada yaşlanan Türk göçmenlerin sorunları neler? Çünkü sağlıklı yaşlanmak, bu dönemi sağlıklı geçirmek oldukça önemli ve orada da geriatrik hastalara çok büyük önem veriliyor galiba. Değil mi sevgili Egemen?
Evet Nilgün, burada ikinci bahar aslında çok daha güzel yaşanıyor, öyle söyleyelim. Biliyorsun Almanya bir sosyal devlet ve sosyal devlet anlayışını bütün katmanlara yayan bir ülke Almanya. Bu anlamda bakacak olursak tabii yaşlılar için bir cennet burası. Şöyle söyleyelim, Almanya biliyorsunuz her geçen yıl daha da yaşlanıyor ve dolayısıyla bu generasyon fetrak dedikleri Almanların kuşaklar arası anlaşmada, yani şu anda çalışanlar ve şu anda emekli olanların emekli maaşını ödüyorlar. Fakat tabii çalışanların oranı her geçen yıl daha da azalıyor. Genç nüfus azaldığı için bu da tabii bir paradoks oluşturuyor aslında Almanya'da. Ama her şeye rağmen Almanya sosyal devlet anlayışından asla vazgeçmiyor. Ne kadar Avrupa Birliği içerisinde ekonomik krizler de yaşansa Almanya sosyal devlet anlayışını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Şöyle söyleyelim, az önce de belirtmiştik, şu anda çalışanlar emeklilerin bir yerde primlerini ödüyorlar demiştik. Şimdi Almanya'da genelde yaşlı olan insanların %90'ı evlerinde yaşıyor. Yani aslında belki bu dışarıdan bakıldığı zaman Almanya'da bakım evlerinin çok revaçlı olduğu sürekli dile getirilir ama gerçekte Alman yaşlıların %90'ı evlerinde aileleriyle birlikte, eşleriyle, akrabalarıyla ya da çocuklarının yanında yaşıyorlar. Bu anlamda yalnız yaşayan tabii yaşlılar da var. Ve %10'luk bir kesim sadece bakım evlerinde yaşıyor. Ve yaşlıların yaşama katılması için her türlü sosyal ve kültürel aktiviteler bu ülkede düzenleniyor. Devletin finanse etmiş olduğu tabii etkinlikler var bu anlamda. Şimdi yeni bir gelişmeyi de sizinle paylaşmak isterim. Alman hükümeti yaşlılara yönelik ev dizaynına başlamış durumda. Yani yaşlıların bir günde 20 saat evde kaldıkları hesap edilmiş. Ortalama olarak bir yaşlı Alman 24 saat içerisinde 20 saatini evde geçiriyormuş. Ve dolayısıyla buradan yola çıkarak bunların, özellikle yaşlı insanların ev içerisindeki yaşamını kolaylaştıracak önlemler almaya başladılar. Başta banyo, mutfak ve bina girişiyle ilgili değişiklikler yapıyorlar. Devlet de buna kredi ve hibe yoluyla yardımda bulunuyor. Yani amaç yaşlıların ev içinde yaşam kalitelerini yükseltmek ve ev içerisinde olabilecek engelleri kaldırabilmek. Özellikle bu banyoda ve tuvaletlerde ve mutfakta son derece yaşlıların karşılaştığı sorunların başında geliyor. Şimdi Nilgün, dilersen ben yaşlıların bakımı ile ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum Almanya'da.
Evet, lütfen.
Şimdi Almanya'da bakım sigortası 1995 yılında yürürlüğe girdi. Bakım sigortası aslında 95 yılında girmesi bir anlamda manidar. Şöyle ki, çünkü Almanya artık 90'lı yıllardan itibaren yaşlanmaya başladığını anlayan bir ülke oldu. Ve 90'lı yıllardan sonra da bunun önlemini almaya çalıştı. Ve 95 yılından itibaren de artık çalışan insanlar bakım sigortası ödemeye başladılar. Şimdi bu bakım sigortası 5 yıl aidat ödeyenlerin yararlanabileceği bir sigorta. Bakım sigortasından yararlanmak için bir yaş sınırlaması da aslında söz konusu değil. Ama baktığınız zaman tabii ki bakım sigortasından en çok faydalanan insanlar yaşlılar oluyor. Tabii yaş ilerledikçe vücudumuz tabii şu anda olduğu gibi olmuyor. Beynimiz olsun, kaslarımız, kemiklerimiz yaşlanıyor. Ve dolayısıyla da bakım sigortasının bir yerde son derece önemi var. Bakım sigortasında şunu özellikle belirtmekte fayda var. İnsanlar evde bakım hizmeti alıyorlar. Yani özel bir kişi geliyor, sizinle ilgileniyor, alışverişinizi dahi yapıyor. Yani bu anlamda hastalığınızla ilgileniyor, evin temizliğiyle ilgileniyor. Yani baktığınız zaman yaşlı olan bir insanın, bakıma gerçekten muhtaç olan bir insanın her türlü ihtiyacını karşılıyorlar. Ve tabii bunların hepsi ücretsiz. Yani bakım sigortası ödediyseniz bu hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz zamanında. Diyelim ki bakım sigortası ödemediniz, bu sefer belediyeler devreye giriyor. Belediyelerin yardım kurulları devreye giriyor ve sizi tabii ki açıkta bırakmıyorlar. Bu anlamda da bakım sigortası yaptırmamış olsanız bile, olmasa bile bakım sigortanız, ödememiş olsanız bile primlerinizi, belediye bu anlamda da size yardımda bulunuyor. Şimdi evde hasta bakımında tabii çok farklı seçenekler var. Bu bir yerde derecelere göre sınıflandırılmış. Baktığınız zaman mesela bakım derecesi 1 olan bir kişi için günde en az bir kez vücut temizliği yapılıyor. Beslenme ve mobilizasyon yardımı yapılıyor. Ev işleriyle ilgili, özellikle bürokratik işlemlerle ilgili yardımlarda bile bulunuyor. Bakım derecesi 2 olanlarda biraz tabii daha fazla. Mesela haftada bakım derecesi 1 olan bir kişiye haftada bir kere gidilirken, bakım derecesi 2 olarak nitelenen bir kişiye haftada 3 kere gidiliyor. Tabii ki hastalığın derecesi ve ciddiyeti arttıkça gün sayısı da artıyor. Her gün gidilen hastalar da var, yaşlılar da var. Yani baktığınız zaman bu anlamda Almanya'da yaşayan yaşlılar gerçekten hem sağlık açısından hem sosyal açıdan mağdur durumda bırakılmıyorlar Nilgün.
Evet, gerçekten o kadar hoş bir tablo çizdin ki gelip Almanya'da yaşlanasım geldi. Gerçekten çok hoş. O dönemi aktif yaşama bağlı geçirmek açısından çok önemli. Almanya'da yaşlanmak çok hoş bu anlamda baktığımızda sevgili Egemen Cantürk. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi gün, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri yine müzikle devam ediyor.
Canı sağ olsun. canı sağ olsun. Bu dünyaya sevmeye geldim, eşi dostu görmeye.
Sevgili dinleyicilerimiz, 15.39'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Köşemiz başlıyor. Hazırladınız umarım kağıtlarınızı, kalemlerinizi ya da Facebook'tan takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi şu anda yazabilecek durumda değilseniz şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bizimle birlikte merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün çok güzel bir tarifle dinleyicilerimizin karşısındayız. Hadi şimdi sen söyle sevgili Özgür, ne tarif ediyoruz bugün?
Bugün günlük yaşamın koşturmacası içinde zaman bulamayıp da aslında bir taraftan da isteyip de yapamadığımız birçok şeyi kolay hale getirmenin yöntemlerinden birisi. Örneğin mantı. Çok meşakkatli ve uzun zaman alan,
evet,
uğraştıran yani bir yemek. Ama
biz hazırlarını tercih ediyoruz genelde.
Evet. Ama evde de bunun basit bir yöntemle neredeyse yaklaşık olarak aynı hissi yaratacak bir mantı yapacağız. Acele mantı.
Acele mi? Mantının acelesi nasıl oluyor?
Aynen öyle.
Çok mu çabuk açıyoruz?
Yok, çabuk açmıyoruz. Hazır açılmışını kullanıyoruz. Yufkadan yapıyoruz.
Aa, çok güzel.
Şimdi bugünlerde popüler olan başka bir tarifi de var mesela bunun. Kadayıfla yapılıyor. Hazırlanan içi kadayıfın içine konulup fırınlanıyor. Yine aynı şekilde öyle de yapılabilir. Yani bu anlatacağımız tarifi kadayıfla da yapabiliriz. Aynı şekilde, aynı mantıkla yufkayla da yapabiliriz.
Türkiye'nin en sevilen yöresel yemeklerinden değil mi? Yani aynen. Hemen sevmeyen olabileceğini düşünemiyorum ben.
Çok nadir. Herkes diyetteyken çok sevilmiyor genelde.
Evet. O zaman da uçuşur.
Gözünün önünden mantılar uçuyor.
Evet.
Evet.
Hemen tarif edeyim o zaman.
Malzemelerimiz 500 gram kıyma, 2 adet yufka, 4-5 dal maydanoz, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı yoğurt, tuz ve karabiber.
Bu kadar.
Bunların zaten hepsi içimizi hazırlamak için o karışımın içine koyacağımız malzemeler. Nasıl yapacağız pratik mantıyı? Soğanı küçük küçük doğrayacağız. Daha sonra bizim burnuaz dediğimiz 3 milime 3 milim. Yani ufacık böyle fare dişi gibi minnacık kare kare olacak. Hı hı. Ve o boyutta ne kadar küçük doğrarsak, çünkü o kadar az hissederiz soğanı.
Hı hı.
Özellikle mantıda en büyük problemlerden birisidir. İri bir soğan tanesinin ağza gelmesidir o an.
Evet.
O yüzden lezzeti bozmamak için minik doğrayacağız.
Yapılışa geçmeden önce hani bir su bardağı yoğurt, onu da mı kıymayla karıştırıyoruz? Hani bu iç malzemeler dedin için soruyorum.
Yoğurdu üzerine kızartmak için kullanıyoruz. Peki. O zaman hemen tarifine geçelim. Soğanı doğradık. 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya aldık, erittik. Ondan sonra üzerine soğanları ilave ettik. Hı hı. Kavurduk. Çok böyle yakmamaya gayret edelim. Acıtmayalım. Daha sonra üzerine kıymayı ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra da en son tuz ve karabiber. Şimdi bizde genelde tuz ve karabiber genelde şeyde kullanılır. Kıymayı attıktan sonra üzerine hemen baharatı atılır. Tuz, karabiber ve diğer baharatlar en son eklenir.
Altını kapattıktan sonra ya da
kapatmaya yakın. Pişti, evet. Artık oldu dedikten sonra en son ekleyeceğimiz şeylerdir tuz, karabiber. Çünkü hem tadını hem aromasını hem de yoğunluğunu değiştirebilir.
Hı hı.
Ya da acımasını, sulanmasına ya da tat değişikliğine sebep olabilir. O yüzden baharatlarımızı en son eklemek çok daha mantıklıdır.
Mantıklı, evet.
Sonra küçük bir sos tenceresinde yine bir yemek kaşığı tereyağı eriteceğiz. 3 kaşığımız vardı. İkisini kıymaya kullandık. Bir kaşığını da sosa kullanacağız. Biber salçasını ekleyip kavuracağız. Yani biber, domates karışık da kullanabiliriz. Ama biber olduğu zaman daha yöresel bir tat veriyor.
Evet.
Kıvam alması için, ki evde yaparız, üzerine az bir şey sıcak su ekleriz.
Onu o mantının haşladığımız suyundan eklesek?
Daha iyi olur.
Evet.
Olabilir. Biz genelde makarnada da öyle yaparız ya. Makarnanın evet, suyunu evet. kullanırız. Sonra iki kat yufkayı genişçe yayacağız. Üzerine kavurduğumuz kıymayı dökeceğiz. Ardından
arasına hiçbir şey sürmeden.
Daha bir şey sürmüyoruz. Evet. Hiçbir şey sürmüyoruz. Yufkaları ortadan ikiye kesiyoruz ve kenarlarından katlayarak rulo haline getiriyoruz.
Hı hı.
Şimdi bunu kesmeden rulo halindeyken fırına verirsek daha rahat ederiz. Çünkü kestikten sonra açılma riski var. Ya da gevredikten sonra yufka, çünkü fırına girdikten sonra kendini bırakabilir, dağılabilir. O yüzden sonra kesmek daha bizim için efektif olacaktır.
Evet.
Ama yok, ben öncesinden keseyim, böyle dik dik koyayım, o da olabilir.
Hı hı.
O tercihtir. Sonrasında 180 derecelik fırında 15-20 dakika yaklaşık olarak, yine göz temasıyla böyle pembeleşmeye başladıktan sonra, kahverengi yaklaştıktan sonra çıkarmamız lazım. Yufkalar pişince bunu ince ince dilimleyip servis tabağına koyuyoruz. Üzerine yoğurdumuzu döküyoruz, isteyen sarımsaklı yoğurt dökebilir. Sonra hazırladığımız domates salçamızı döküyoruz, salçalı sosumuzu döküyoruz. Baharatlandırıyoruz, tatlandırıyoruz ekstradan. İşte sumak olabilir, kekik olabilir, nane olabilir. Ne istiyorsak, mantıda kullandığımız bütün baharatlardan evet. kullanıp servis ediyoruz ve yiyoruz. Çok basit.
Çok çok
ve
basit.
Ve tadı da mantıya çok yakın.
Şimdi peki mantı deyince Kayseri ile özdeşleşmiştir hı-hı, mantı. Hı-hı. Böyle Kayseri mantısı tadında ve lezzetinde oluyor mu acaba?
En azından nefsimizi bastırıyor diye. Öyle diyelim. En azından tabii tam yerini tutmayacaktır.
Evet, ama çok kolay, çok pratik.
Tabii ki daha kolay.
Evet.
Dedik ya, günümüzde artık zaman çok büyük problem. Hı-hı. Hele hele çalışan kadınların ya da çalışan insanların. Çünkü artık kadın erkek olarak ayırmıyoruz yemek yapma olayını.
Evet, eşlerde yardımcı tabii artık ki, mutfakta.
Tabii ki, tabii ki. O yüzden zaman problemi olduğu için ne kadar hızlı pratik yemekler yaparsak bizim için o kadar kendimize ayıracağımız zaman artar.
Artar.
Bunu yaptık, üstüne bir de tatlı yapalım mı?
Yapalım hadi.
Hem de 3 dakikada.
Hem de
çok basit.
Aman nasıl güzel bir tatlıymış bu, hemen.
Ve çok güzel, çok lezzetli. 200 gram kesme Maraş dondurması, 70 gram kakaolu sade karışık tahin helvası, hiç fark etmez, her türlü helvayı kullanabiliriz. 2 çorba kaşığı bal ve üzerine 40 gram da susamlı krokan. Tabii bu verdiğim gramajları
evet.
göz kararı da koyabilirler.
Hmm.
Yani
belki krokanı daha fazla koyabilirler.
Balı daha az ya da daha fazla koyabilirler.
Susamlı krokanı nereden
hazır satılıyor susamlı krokanlar.
Tamam.
Yani birçok kuru yemişçi de ya da markette hatta kasaların yanında bile satılır hale
satılır.
Geldi.
Tamam.
Nasıl yapacağız? 7 çorba kaşığı, 200 gram dediğimiz yaklaşık 7 çorba kaşığı Maraş dondurmasını, 2 çorba kaşığı helva ile birlikte mutfak robotuna, blender, rondo, hiç fark etmez, bir şeye koyup karıştırıyoruz. Ve çok çok fazla karıştırmıyoruz. Yani o belli bir kıvama
sadece
geldiği zaman
birbirine
karışıp
kadar.
Böyle akışkan, biraz daha böyle kaşıklanabilecek hale geldiği zaman yeter. Çünkü sulanır. Hı-hı. Dondurma eriyeceği için daha cıvık hale gelecektir. O kadar cıvıtmaya gerek yok. Daha sonra kaselere paylaştırıyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı bal gezdiriyoruz. Süsleme olarak da krokanları, susamlı krokanları koyuyoruz. Ondan sonra da afiyetle yiyoruz.
Süper.
Çok basit.
Gerçekten
yani,
çok güzel.
Yani çocuklarını tatlıyla işte dışarıdan tatlı almamak istemeyen anneler için.
Evet.
Tatlıyı çok seven çocuklar olan anneler için de çok
ki
basit ve kolay.
Dondurmalı bir tatlı yani.
Hele hele yaz da geliyor ki.
Evet evet.
Çok daha güzel olacaktır.
Kesinlikle mutlaka.
Ağzımız sulandı.
Denenmesi gereken bir şey. Zaten her seferinde ağzımız sulandı.
Su yutkunmaktan bir hal oluyoruz zaten.
Eve gider gitmez de hemen deniyoruz. Dinleyicilerimiz de deniyorlardır mutlaka. Şimdi en önemli nokta aslında bu karışımların miktarı diyeceğim. Hı-hı. Ama bunda böyle bir şey de
buna gerek
söz
yok.
Konusu
yani reçeten
değil.
Önemlidir mutfakta. Hı-hı. Ama bazı noktalarda artık o göz kararını edindiğimiz zaman çok daha rahat ederiz.
Hı-hı.
Yoksa öbür türlü ölçü kaşıklarıdır, ölçü kaplarıdır, işte gram tartılardır, terazilerdeki gram hesaplarıdır. Bazı yemeklerde mecburi Hı-hı. o gramajı tutturmak, ama bazı yemeklerde de çok da önemli değildir. Yani aşağı yukarı göz kararı da bunu yapabiliriz.
Evet. Gerçekten çok hoş. İkisi de muhteşem. Mutlaka dinleyicilerimiz de tadacaklardır. Denesinler. Hatta bizlerle de paylaşsınlar. Biz fotoğraflarını paylaştık mı bilmiyorum bu sefer ama.
Zannedersen paylaştık.
Paylaştık.
Evet. Şu an
evet.
Facebook sayfamızda var
evet,
Hayatın Seslerinde.
Evet, şu an Facebook sayfasından da görebilirler dinleyicilerimiz diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün için, bu hafta için. Bakalım
afiyet
haftaya
olsun.
Nasıl güzel tariflerle yine birlikte
Şimdi
olacağız.
Haftaya memlekete gidiyorum, Adana'ya.
Yok musun haftaya?
Yok hayır hafta, yani hafta sonu için Adana'da olacağım. Öbür haftaya bir Adana yemeğiyle geleceğim.
Aa çok güzel.
Gitmişken oradan yeni bir tarif alır gelirim.
Evet o yeni tarifi de hemen dinleyicilerimizle paylaşırız biz de. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Özgür Aksu'na haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz işimiz gücümüz yemek köşemizin böylece sonuna geldik. Ve haftanın seslerinin son şarkısını da gelin hep birlikte dinleyelim.
Yazdan kalma bir günden ya da çölde çay filminden bir sahne var aklımda. Oyuncular sanki biziz, mutsuzuz ikimiziz. Kimi aşklar hiç bitmezmiş, bizimkisi bitenlerden. Sevmeye yeteneksiziz. İki yabancı, iki yabancı, birlikte ama yalnız. İki yabancı, iki yabancı. Şu an o akşam aklımda ama çok zaman önceydi. Yaralarımız ağır değildi. Yine de bağışladım ben hepsini, hem seni hem de kendimi. O kadar yoktun ki. İki yabancı. Artık kendini kandırma. Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta. Suçuysa dünyaya atmakta. Neyin bildin ki derini, benimkini bileceksin. Bunu da tabii mahvedeceksin. İki I'm not afraid to die.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğimiz parçayla Hayatın Sesleri'nin de bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden ayrılmadan önce haftanın ödüllü sorusunu yineleyelim istiyoruz. Bahar mevsimi siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için neler ifade ediyor diye soruyoruz. Bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Şu dakikadan sonra sevgili dinleyicilerimiz bizlere elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz cevaplarınız için. Adresimizi biliyorsunuz ama ben tekrarlamak istiyorum. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye bizleri aradığınızda bizlere ulaşmanız, cevaplarınızı vermeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor diye soruyoruz ve cuma günü cevaplarınızın arasından çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya. Şu anda kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özlem'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın Türkiye'de saatler 15 haberlerinden sonrasını gösterdiğinde bizler yepyeni bir programla, yine beğeneceğinizi umduğumuz konularla ve konuklarla burada olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz efendim. Hayatın Sesleri.
Yalova'yı. Ben buraya ısıya dayanıklı cam.